Ayrım 21. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 193. 110. Mektup. Rika'dan. Güzel bir kadının rolü düşünülmeyecek kadar önemlidir. Sabahleyin hizmetçilerinin arasında süslenip tuvaletini üzerine giymesi kadar ciddi hiçbir iş yoktur. Bir ordu generali sağ cenahına veya ihtiyat birliğine bu kadının muhbir olarak görevlendirdiği ve başarılı olmasını istediği kişiye dikkat ettiği kadar dikkat etmez. İkisinden birine kendini teslim ettiğinde iki rakibin çıkarlarını durmadan uzlaştırmak ve kendisini ikisine de tarafsız göstermek için ve ikisi arasında kendisinin sebep olduğu bütün şikayet konularında aracı olmak için ortaya koyduğu dehaya gösterdiği özene hayran olmamak elde değil. Birbiri ardına zevk partileri düzenleyip bunları canlandırmak ve partileri bozabilecek bütün kazaları önceden haber alıp bunları önleyebilmek için verdiği uğraşa ne demeli? Bütün bununla birlikte en büyük kaygı eğlenebilmek değil, eğleniyor gibi görünmektir. Kadınları istediğiniz kadar üzün. Onları eğlendiklerine inandırırsanız sizi affedeceklerdir. Birkaç gün önce kadınların kırda düzenledikleri bir yemekteydim. Yolda kadınlar durmadan şöyle diyordu: "En azından iyi eğlenmemiz gerekir." Yemekteki insanlarla pek uyuşamıyorduk. Dolayısıyla toplantı çok ciddi geçiyordu. Kadınlardan biri, "İtiraf etmek gerekir ki çok iyi eğleniyoruz. Paris'te bugün bizimkinden daha neşeli bir toplantı olmamıştır." Can sıkıntısı beni sardığı için kadınlardan biri dürtüp şöyle dedi: "Neşe içinde yüzüyoruz değil mi?" Ben de esneyerek "Evet" diye cevapladım. Gülmekten çatlayacağımı sanıyorum. Bu sırada hüzünlü düşünceler beni alıp götürmüştü. Sanki esnemelerin etkisiyle bütün zevklerime son noktayı koyan derin bir uykuya doğru hareket ediyor gibiydim. Paris, 11 Muharrem 1718. 111. Mektup. Özbek'ten. Merhum kralın hükümdarlık dönemi o kadar uzun sürdü ki en son dönemi başlangıç günlerini unutturdu. Bugün insanlar daha çok kral genç iken vuku bulan olayları hatırlıyorlar. İşte Paris şehrinin generallerinden birisinin bir savaş toplantısında yaptığı konuşma ve itiraf edeyim ki bu söylevden pek bir şey anlamadım. "Beyler, birliklerimiz kayıp vererek püskürtülmelerine rağmen öyle sanıyorum ki bu başarısızlığı tamir etmek bizim için kolay olacak. Her şeyi dengeye koyacağından emin olduğum 6 kıtalık bir şarkı var. Çok güçlü göğüslerin boşluğundan çıkıp halkı heyecanlandıracak birkaç anlaşılır ve çok net ses seçtim. Öyle ki bu sesler şimdiye kadar çok özel etkiler oluşturabilecek düzeye geldiler. Eğer bu yeterli gelmezse, Mazarin'i asılmış gösteren bir baskı yayınlayacağım. Bereket versin, iyi Fransızca bilmiyor, o kadar kötü konuşuyor ki işlerinin ters gitmemesi mümkün değil. Telaffuz ettiği gülünç tonlamayı halka çok kolay fark ettiririz. Birkaç gün önce o kadar büyük bir gramer hatası yaptı ki bütün buluşma mekanlarında gülme ve alay konusu edildi. Öyle umuyorum ki halk 8 güne varmadan Mazarin adını bütün yük hayvanlarına ve onları çekmeye yarayanları belirten bir tür ad olarak benimseyecek ve öyle ifade edecektir. Bozguna uğradıktan sonra çalgı takımımız onu ilk günah konusunda öyle dehşetli hırpaladı ki o da taraftarlarının yarıya indiğini görmemek için bütün sayfalarını geri göndermek zorunda kaldı. Paris, 4 Recep Eylül 1718. 112. Mektup. Redi'den Paris'teki Özbey'e. Avrupa'da yaptığım yolculuk esnasında eski ve yeni tarihçileri okuyorum. Bütün çağları karşılaştırıyorum. Bütün bu devirlerin hayalimde gözlerimin önünden geçişinden zevk alıyorum. Ve bu geçişi özellikle bir çağın bitimini veya başlangıcını belirleyen önemli değişimlerin yaşandığı noktalarda durduruyorum. Ve yeryüzünün artık ne kadar da çok değiştiğini düşünüyorum. Beni her gün şaşırtan bir şeye sen belki de hiç dikkat etmiyorsun. Nasıl olur da dünya eskisine oranla bu kadar az nüfusa sahip olabiliyor? Nasıl olur da tabiat bu ilk zamanlardaki olağanüstü verimliliğini kaybetmiş bulunuyor? Yoksa dünya yaşlanmaya mı başladı veya yorgunluktan bitip tükeniyor mu? İtalya'da bir yıldan fazla kaldım. Orada o meşhur eski İtalya'nın ancak kırıntılarını bulabildim. Herkes şehirlerde oturmasına rağmen şehirler tümüyle çölleşmiş ve insanlardan arınmıştı. Bu şehirlerin hala var olma mücadelesi içinde olmalarının sebebi, tarihin o kadar çok söz ettiği bu güçlü sitelerin yeryüzünde bulundukları noktaların kaybolmaması, silinmemesi içindir. Bazıları eski Roma'da tek bir şehrin bugün Avrupa'daki en büyük krallıktan daha çok nüfusa sahip olduğunu iddia ederler. Sıradan bir Roma vatandaşının kır evlerindeki köleleri dışında 10 hatta 20 bin kölesi olmuştur. O devirde Roma'da 400-500 bin Roma vatandaşının olduğu varsayılırsa nüfus insan muhayyilesi zorlansa da hesaplanabilir. Eskiden Sicilya'da güçlü krallıklar ve kalabalık halklar vardı. Bunlar daha sonra yok oldu. Bu adanın şimdilerde volkanlarından başka kayda değer bir şeyi yok. Yunanistan da o kadar çölleşmiş ki eski nüfusunun 1/5'ini bile barındırmıyor. İspanya'da bir zamanlar çok kalabalıktı. Bugün ise insansız geniş kumsallar görünüyor. Ve Fransa'da Sezar'ın bahsettiği eski Galya ile karşılaştırılabilir durumda değil. Kuzey ülkeleri de iyice boşalmış durumda. Oysa buralarda eskiden olduğu gibi halkların olması, birbirleriyle paylaşım içinde olmaları, arı kovanındaki arı kolonileri gibi, bütün uluslar gibi yeni yerleşim yerleri aramak için dışarıya açılmaları gerekirdi. Avrupa'da Polonya ve Türkiye'nin de durumu nüfus açısından pek iç açıcı değil. Amerika'da eskiden beri büyük imparatorluklar kurmuş olan insanların 50'de biri bile artık yok. Asya'da pek iyi durumda değil. Eskiden birçok güçlü monarşinin ve çok sayıda büyük şehrin bulunduğu Küçük Asya'da şu anda ancak 2 veya 3 şehir bulunmaktadır. Türklerin hakimiyetindeki Büyük Asya'ya gelince orası da fazla kalabalık değil. Krallarımızın hakimiyetindeki bölge ise eski parlak dönemiyle karşılaştırıldığında şu anki nüfusun Serves ve Darius dönemlerinin çok gerisinde kaldığı görülür. Büyük imparatorlukların çevresindeki küçük devletler ise gerçekten tam bir çöl durumundadır. İrimette, Sirkasi ve Guriel bu durumda olan devletlerdir. Mısır'ın durumu da diğerlerinden pek parlak değil. Sonuçta yeryüzünü bir baştan bir başa dolaştığımızda bir harabeden başka bir şey görmüyoruz. Sanki yeryüzünü veba ve açlık kasıp kavurmuş gibi. Afrika kıtası ise her zaman o kadar meçhul kalmış ki bu kıta ile ilgili dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi belirgin bir şekilde fikir yürütmek zor. Tarihin her döneminde dikkati çeken Akdeniz kıyısındaki ülkeler ise Kartaca ve Romalılar dönemindeki ihtişamlarını oldukça kaybetmişlerdir. Bugün bu ülkelerin prensleri o kadar güçsüz kalmışlar ki neredeyse yeryüzünün en küçük güçleri haline gelmişlerdir. Bu tür şeylerde yapılabilecek en doğru hesapla yeryüzünde eski çağların 1/10 kadar insan kaldığını anladım. Şaşırtıcı olan ise her geçen gün insan sayısının azalmasıdır ve bu şekilde devam ederse yeryüzü 10 asır sonra boş bir çöl haline gelecektir. İşte sevgili Özbek, dünyada olabilecek olan kötü felaket. Fakat öyle bir şey ki felaketin farkına varabilmek çok zor. Çünkü hissettirmeden yüzyıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu içten içe oluşan bir kötülüğün belirtisidir. Sinsi, saklanmış bir zehir, bir bitkinlik hastalığı insan doğasını yıpratıp çökertiyor. Venedik, 10 Recep 1718. 113. mektup, Özbek'ten Venedik'teki Redi'ye. Sevgili Redim, şu dünya hani bozulmaz da değildir, gökyüzü bile değişmez değildir, gökbilimciler maddenin evrensel hareketinin doğal sonuçları olan değişimlere şahit olmuşlardır. Dünya diğer gezegenler gibi hareket kanunlarına tabidir. Kendi içinde doğa kanunlarıyla sürekli bir mücadele etmek zorundadır. Deniz ve kıtalar ezeli bir savaş içindeymiş görüntüsü verirler. Her an yeni oluşumlar ortaya çıkar. Değişikliklere bu kadar açık bir evde yaşayan insanların durumu da bir o kadar değişken olmaktadır. Binlerce sebep onları harekete geçirebilmekte, yok edebilmekte ve en önemlisi sayılarını azaltıp çoğaltabilmektedir. Sana bütün krallıkları, şehirleri yok eden ve bütün tarihçilerin sözünü ettiği özel felaketlerden söz etmeyeceğim. İnsanoğlu defalarca yeryüzünde silinmenin eşiğine getiren genel tufanlar vardır. Tarih sırasıyla yeryüzünde taş üstünde taş bırakmayan umumi veba vakalarıyla doludur. Tanrılı kitapların bahsettiğine göre bunlardan biri bitkilerin köklerine kadar inip kurutmuş, dünyanın her tarafında Katay, Çin İmparatorluğu'na kadar kendisini hissettirmiştir. Bu felaketin bir üst noktası bir gün içinde insan türünü yeryüzünden siler, yok ederdi. İki asır önce hastalıkların en yüz kızartıcı olanı kendini Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da hissettirdi. Çok kısa zaman içinde müthiş etkileri oldu. Eğer bu hastalık aynı hızla devam etseydi, insanlığı yok edecekti. Doğumlarından itibaren yara alan insanlar, toplumun kendilerine verdiği görevleri yerine getiremeyecek, çok sefil bir şekilde yok olacaklardı. Bu zehirin derecesi biraz daha yoğun olsaydı ne olacaktı? Daha önce bulunan ilaca göre, daha güçlü bir ilaç bulunmamış olsa bu hastalık daha da yaygınlaşacaktı. Belki de bazı toplulukları etkisi altına almış olan bu hastalık tümden insan nesline saldırmış olacaktı. İnsan neslini yok edebilecek şeylerden niçin söz ediyoruz? Daha önce tufan sırasında bu olay gerçekleşip insan topluluklarını tek bir aile haline getirmedi mi? Bazı filozoflar yaratılışı ikiye ayırırlar. Nesnelerin ve insanın yaratılışı. Fakat bu filozoflar maddenin ve nesnelerin sadece 6000 yıllık geçmişi olduğunu unutuyorlar. Allah ebediyetten bu yana mahlukların ortaya çıkmasını geciktirmiştir ve yaratıcı gücünü kullanması dün kadar yakın bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Bu gecikme Tanrı'nın buna gücünün yetmemesinden mi yoksa Tanrı'nın yaratıcı gücünü kullanmak istemeyişinden mi kaynaklanmıştır? Fakat herhangi bir zaman diliminde yaratmaya gücü yetmeyen bir Tanrı'nın zaman çizgisindeki diğer bir noktada da buna gücünün yetmemesi gerekirdi. O halde Allah'ın yaratma gücünü geciktirmesinin nedeni onun böyle dilemiş olmasıdır. Fakat Tanrı'dan sonra gelen başka bir Tanrı söz konusu olamayacağı için Tanrı'nın bir kez dilemiş olduğu şeyi her zaman ve başlangıçtan beri dilemiş olduğunu kabul etmek gerekir. Bu arada bütün tarihçiler bize ilk babanın varlığından söz ederler. Bu şekilde insan türünün ortaya çıkışını gösterirler. Nuh'un tufandan kurtulduğu gibi Adem'in de genel bir felaketten sonra kurtulmuş olabileceğini ve dünyanın yaratılışından beri bu tür büyük olayları sık sık yaşamış olabileceğini düşünmek doğal değil mi? Fakat bütün yıkımlar şiddetli olmamaktadır. Yeryüzünün birçok bölgesinde insanların geçimini sağlamaktan yorulduğunu görüyoruz. Yeryüzünün tamamında etkisini yavaş yavaş gösteren bu görünmez büyük yorgunluğun asıl nedeni belki de dünyanın bizzat kendisidir. Nereden bilebiliriz ki? Halkların 17-18 yüzyıldan beri gittikçe azalması ile ilgili mektubuna cevap vermeden önce sana bu genel bilgileri vermekten zevk alıyorum. Bir sonraki mektupta sana fizik sebeplerden bağımsız olarak ahlaki etkenlerin de nüfusun azalmasında etkisi olduğunu ispatlayacağım. Paris, 8 Şaban, Ekim 1718. 114. mektup. Özbek'ten Redi'ye. Yeryüzünün eskisine oranla niçin daha az nüfusa sahip olduğunu sorguluyorsun. Eğer iyi dikkat edersen, geçmiş ve günümüz arasındaki en büyük farklılığın ahlaki değerlerde yaşandığını görürsün. Hristiyanlık ve İslamiyet Roma dünyasını paylaşmaya başladıktan sonra durumlar çok değişti. Dünyanın hakimlerinden çok bu iki dinin insan türünün yaygınlaşmasına katkıda bulunması gerekir. Hristiyanlıkta çok eşli evlilik yasaklanmış ve bununla İslam dini üzerine çok büyük bir avantaj sağlanmıştır. İslamiyet'te boşanmaya izin verilmiştir. Bu da İslamiyet'in Hristiyanlık üzerinde diğerinden daha az önemsiz olmayan bir üstünlük sağlamasına neden olmuştur. Yüce Kur'an'ın çok eşliliğe izin vermesi ve yine kadınları tatmin eden ifadelerin yer almasını çok ilginç buluyorum. Kadınlarınızı gözetin. Çünkü onlar sizlerin örtüleri, sizler de onların örtülerisiniz buyuruyor Peygamber. İşte gerçek bir Müslümanı çalışkan yapan bir örgütlenme. Kanunla tanınmış bir hak olarak dört kadın, birçok cariye ve köle bir erkek için altında ezileceği bir yük değil mi? Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Öyleyse tarlalarınıza yaklaşın ve ruhlarınız için iyi olanı yapın. Ve bir gün ona döneceksiniz, buyuruyor Peygamber. İyi bir Müslümanı hiç dinlenmeden mücadele edip koşan fakat kısa bir süre sonra ilk yorgunluklardan ötürü zayıf düşüp zafer meydanına bile acı çekerek ve kendi zaferlerinin altında gömülüp kalan bir koşucuya benzetiyorum. Tabiat her zaman yavaş, adeta tasarruflu çalışıyor. Faaliyetleri hiçbir zaman şiddetli değildir. Hatta üretim faaliyetlerine varıncaya kadar itidalini korur. Her zaman kurallı ve ölçülü davranır. Eğer acele etmesi için sıkıştırılırsa, kısa bir süre sonra bitkinleşir, üretici faziletini ve gücünü kaybeder, kalan bütün gücünü kendini korumaya harcar. Bu çok sayıdaki kadın, bizi tatmin etmekten çok tüketmeye yönelik bir durum teşkil eder. Muhteşem bir sarayın içinde bir adamı çok az sayıdaki çocukla birlikte görmek çok sık rastlanan bir olaydır. Bu çocuklardan çoğu çelimsiz, sağlıksız ve babalarının yorgunluğunu yansıtır gibidirler. Hepsi bu kadarla da kalmıyor. Cinsellikleri zorla bastırılan bu kadınları bir de koruması gereken insanlara ihtiyaç duyulur. Bunlar da hadım edilmiş erkeklerdir. Söz konusu kadınlara din, kıskançlık duygusu ve hatta insan mantığı başka erkeklerin yaklaşmasını uygun görmez. Bu kadınları koruyan muhafızların da gerek kadınların kendi aralarında durmadan yaptıkları savaşları durdurup sükuneti sağlamak, gerekse de dışarıdan gelebilecek bazı girişimleri engellemek amacıyla sayılarının çok olması gerekmektedir. Örneğin 10 karısı veya cariyesi olan bir adama onları korumak için bir o kadar da hadım edilmiş erkeğe ihtiyaç vardır. Fakat toplum açısından doğuşlarından itibaren yarı ölü hale getirilen bu kadar çok sayıdaki adam ne büyük kayıp. Böyle olunca nüfusun azalması devam etmez mi? Harem ağalarıyla birlikte bu çok sayıdaki kadına hizmet veren köle kızlar sarayda bakire bir şekilde yaşlanırlar. Orada kaldıkları süre içerisinde evlenemezler. Onlara alışan ev sahipleri de onlardan hiçbir zaman vazgeçmezler. İşte tek başına bir adam, iki cinsi de kendi zevkleri için nasıl meşgul edip onları devlet için öldürerek insan neslinin yayılması açısından yararsız duruma getiriyor. İstanbul ve İsfahan dünyadaki iki büyük imparatorluğun başkentleridir. Her şey buralarda olup bitiyor. Binlerce yoldan cezbedilen insanlar her yandan buralara varıyor. Buna rağmen telef oluyorlar. Eğer hükümdarlar her yüzyılda bütün bu ulusları nüfusu arttırmak için getirmemiş olsa, bu şehirler hemen yıkıma uğrarlardı. Bu konuyu başka bir mektupta bitireceğiz. Paris, 13 Şaban 1718. 21. ayrımın sonu, sayfa 202.